Erkam Radyomuzun çok kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu haftaki Gazali programımız Ramazan ayından sonraki ilk programımız olacak. Geçtiğimiz hafta Ramazan-ı Şerif'i tamamladık ve Ramazan Bayramı ile birlikte yeni bir döneme, Şevval ayına başlamış olduk. Allah Teala Ramazan-ı Şerif'i layıkıyla tamamlayabilmiş olmayı, günahlarından arınmış bir şekilde tamamlayabilmiş olmayı, bayram sabahına gerek geceleriyle, gerek gündüzleriyle, gerek Kadir gecesiyle tutmuş olduğumuz oruçlarla ve kılmış olduğumuz namazlar vesaire diğer ibadetlerle layıkıyla yerine getirebilmiş ve makbul, müstecap şekilde tamamlayabilmiş olmayı cümlemize lütuf keremiyle ihsan buyursun. Tekrar Gazali Mektebi programına hoş geldiniz. Allah Teala bundan sonraki günlerimizi ve ömürlerimizi bir Ramazan ikliminde geçirebilmeyi, Ramazan ikliminde tamamlayabilmeyi, senemizin tamamını, ömrümüzün tamamını bir Ramazan havasında tamamlayabilmeyi cümlemize lütfu keremiyle ihsan buyursun. Çok kıymetli dinleyenler, inşallah bu haftaki programımızda Ramazan-ı Şerif'i de tamamlayabilmiş olmanın sevinciyle ve aynı zamanda dualarımızın kabul, ibadetlerimizin makbul olabildiği ümidiyle şükür konusunu inşallah konuşmaya çalışacağız. Şükür esasında Ramazan öncesinde başladığımız sabır konusunun bir devamı niteliğindedir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine baktığımızda İmam Gazali bu konuyu özellikle bu minvalde ele alıyor zaten. Sabrın ve şükrün birbirinden ayrılmaz iki parça olduğunu görüyoruz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde imanın tamamıyla sabırdan ibaret olduğunu, bir diğer hadisinde ise İmanın tamamıyla şükürden ibaret olduğunu ifade ediyor. Hatta İmam Gazali rahmetullahi aleyhin burada zikretmiş olduğu hadisi şerifte şu zikrediliyor. El-imanu nisfani nisfun fis sabir ve nisfun fis şükür. Yani iman iki kısımdır, ikiye bölünmüş bir parçadır, iki yarısı olan, iki yarımı olan bir parçadır. Bunun yarısını şükür, yarısını ise sabır oluşturur. Hadis-i şerifini vurgulamak suretiyle ele alıyor. Buradan hareketle hem ayet-i kerimelerdeki şükür manasının muhtevasına ve şükür durumunun, şükür halinin insanlar ve Müslümanlar için ne ifade ettiğine, gerek hadis-i şeriflerde kısmen neler vurgulandığına ve özellikle gerek ayetlerden gerekse hadis-i şeriflerden İmam Gazali rahmetullahi aleyhin nasıl bir çıkarım yaptığına ve bizim için ne ifade ettiğine inşallah temas etmeye çalışacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, ayet-i kerimelerde Allah Teala özellikle şükür konusunu birçok noktada vurguluyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, hani şükrün dil ile mi olması gerekir, kalp ile mi olması gerekir, yoksa uzuvlarla mı olması gerekir? Bu inşallah zaten konuşacağımız bir konu. Ancak Allah Teala Kur'an-ı Hakim'inde Ankebut suresi 45. ayet-i kerimede namaz kılanlardan, cihad edenlerden bahsettikten sonra وَلَذِّكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Namaz kılıyor da olsanız, oruç tutuyor da olsanız, cihada gidiyor da olsanız وَلَذِّكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ. Burada mufaddalun aleyh mahzuftur. Yani Allah Teala'yı zikretmek, zikri geçen daha önceki ibadetlerden daha büyüktür, daha kuvvetlidir, daha önemlidir demektir. İcazından dolayı Allah Teala bir takım unsurları, bir takım ibadetleri zikrediyor. Devamında her ne kadar bunlar önemli ibadetler olsa da en büyük, en evla ve en kuvvetli ibadet Allah Teala'yı zikretmektir. Peki Allah Teala'yı zikretmek nasıl olacaktır? Allah Teala'yı zikir dediğimiz zaman sadece lisan ile yaptığımız zikir değildir. Zikir dediğimiz zaman bunun içerisine nimet girer. Yani bir kimse zikrediliyorsa, bir kimse, bir merci daha doğrusu övülüyorsa, bir merciye şükrediliyorsa, yapılmış olan herhangi bir iş karşılığında teşekkür ediliyor, verilmiş olan herhangi bir ikram ve ihsan karşılığında şükranı nimette bulunuluyor veya herhangi bir karşılığa binaen görülen iyiliğe ve ihsana binaen kişinin medyunu şükran olduğu ifade ediliyor demektir. O yüzden şükür mahza bir şey karşılığında, maddi veya manevi fark etmiyor. Şükür herhangi bir şey karşılığında, herhangi bir iyilik, herhangi bir ihsan, herhangi bir güzel ameliye, hoşa giden, insanın ihtiyacını gören, insanı zorluktan, yokluktan, boşluktan, mağduriyetten, mahrumiyetten, mahzuniyetten kurtaran herhangi bir ameliye karşısında gösterilen şükranı, minnet duygusunu ifade eden genel olgunun adıdır. Bu bildiğimiz manada yapılan şükür tarifi. O yüzden şükretmek ve hamd etmek Kur'an-ı Kerim'de çok zikredilir. Ayet-i Kerime, Kur'an-ı Kerim ilk ayet-i kerimesi itibariyle Besmele'de Elhamdülillahi Rabbil Alemin, yani Eşşükrü Lillahi Rabbil Alemin diye başlamıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor ki hamd etmek nimet karşılığı olmaksızın, herhangi bir şeyin karşılığı olmaksızın umumi manada alemleri yaratan Allah Teala'ya akli, iradi ve ihtiyari olarak, akıl melekeleri yerinde olan, ihtiyari manada şükredebilen, hamd edebilen kimselerden sadır olan ibadeti ifade eder. Hamd esasında bir ibadettir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ahirette hamd eden kimselerin özellikle çağrılacağını ve özellikle o kimselere, hamd etmeyi yerine getiren kullara özel ikram ve ihsanlarda bulunulacağını ifade ediyor. Burada İmam Gazali rahmetullahi aleyh, yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok noktada Müslümanlara, müminlere bazı vaatlerde bulunuyor. Fakat İmam Gazali burada çok güzel bir istatistik ortaya koymuş. Bu Kur'an-ı Kerim ile özdeşleşmenin, Kur'an-ı Kerim'i tabir caizse içselleştirmenin, Kur'an-ı Kerim ufkuyla maddeye ve eşyaya nazar edebilmenin, bakabilmenin Allah Teala'nın bir ikramı olarak kazanılmış bir edinimidir esasında. Diyor ki İmam Gazali rahmetullahi aleyh, Allah Teala şükreden kimselere hiçbir şart koşmaksızın doğrudan doğruya nimetleri artıracağını vaat ediyor. Çok önemli. Yani ayet-i kerimede mesela İbrahim suresinde le in şekertum le ezidennekum. Şükrederseniz le in şekertum, şayet hakkıyla ve layıkıyla şükredecek olursanız le ezidennekum. Kesinlikle ve kesinlikle kayıtsız, şartsız, herhangi bir istisnaya tabi tutulmaksızın sizlere nimetimi artıracağım. Hangi nimeti artıracak Allah Teala? Hangi nimetten dolayı şükrediyorsak en azından bu nimeti artıracak demektir. O yüzden sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Şükür, herhangi bir ikram ve ihsanın, Allah Teala'nın vermiş olduğu herhangi bir nimetin mevcudun muhafazası, muhafaza edilmesi demektir. Yani şükür mevcudu muhafaza eden önemli bir garanti ifade eder. Hikmetlerinden bir tanesi de budur. Ayet-i kerime de Allah Teala, yani siz şükrederseniz dilersem artırırım veya şu şartları yerine getirirseniz nimetlerimi artırırım buyurmuyor. Doğrudan doğruya hiçbir kayıt ve şart olmaksızın şükrederseniz size olan nimetimi artırırım buyuruyor. Şimdi İmam Gazali rahmetullahi aleyh buradan hareketle şu durumları ortaya koyuyor. Allah Teala 5 noktada kullarının yapmış olduğu bir takım fiillerinden veya ibadetlerinden dolayı ikramlarda ve ihsanlarda bulunacağını ifade ediyor. Ancak bu ikramlar ve ihsanlar belirli iradeye, belirli şartlara Allah Teala dilersem veririm, dilersem vermem, dilersem yaparım, dilersem yapmam diye belirli bir istisna, bir meşiyet, bir detay ortaya koyuyor. Fakat bu şükürde yoktur. Şükrettiğiniz zaman hiçbir şekilde surette, hiçbir şarta tabi olmaksızın, kayıtsız, şartsız artıracağım buyuruyor. Mesela diyor ki İmam Gazali, zenginlik konusunda Allah Teala Müslümanlara, müminlere, insanlara bir vaatte bulunuyor. Ancak bunu belirli bir şarta ve hatta dilersem zenginleştiririm, size olan nimetim artırırım diyerek bir istisna ortaya koyuyor. Diyor ki mesela Tevbe suresi 28. ayet-i kerimede فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ. Allah Teala şayet dilerse size olan fazlını, ikramını, ihsanını artırır ve sizi zenginleştirir. Ama dilerse yapar bunu. Zenginlik Allah Teala'nın dilemesine bağlıdır. Veya kulların yapmış olduğu dualara icabet etmesi. Nitekim En'am suresi 41. ayet-i kerimede feyekşifu ma ted'un ileyhi inşa'e. Allah Teala şayet yaptığınız duaları kabul eder ama dilerse kabul eder. Yaptığınız dualardan size bir keşif, bir ikram, bir ihsanda bulunur. Dualarınızı icabet eder ama dilerse icabet eder diyerek bir istisna ortaya koyuyor. Veya rızık konusunda Allah Teala kullarına rızkını vereceğini vaat ediyor. Ancak yine burada bir isteme bir istisna var. Mesela Bakara suresi 212. ayet-i kerimede yarzuku men yeşâ'u bi gayri hesabin. Allah Teala dilediği kimselere, dilediği kullarına şayet dilerse kayıtsız, şartsız, hesapsız, kitapsız rızkını artırır. Ama dilediği kullarını artırır. Herkese artırmaz. Veya bir başka husus, yine mağfiret konusu, Allah Teala dilediği kullarına mağfiret eder. Ve yagfiru ma dune zalike limen yeşa'u. Herkese mağfiret etmez. Dilediği kullarına, istiğfar eden kullarına, ki onu da söylüyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Tevbe konusu da yine bir istisnaya bağlanmıştır. Allah Teala dilediği kulların tevbesini kabul edeceğini, dilediği kullarına mağfiret edeceğini, dilediği kullarına yöneleceğini, yönelişleri kabul edeceğini ifade eder buyuruyor. Tevbe suresi 15. ayet-i kerimede yetubullahu ala men yeşâ'u. Allah Teala dilediği kulların tövbesini kabul eder buyuruyor. Dolayısıyla İmam Gazali burada şunu zikrediyor kıymetli ve aziz dinleyicilerimiz. Allah Teala şükreden kimselere kayıtsız, şartsız, herhangi bir istisna ve meşiyet olmaksızın le in şekertum le ezidennekum. Allah Teala şükredecek, nimetlerini görecek ve nimeti vereni görecek, nimetin veriliş maksadını görecek ve bunu fark edecek. Layıkıyla bu nimetlerin gerekliliklerini yerine getirecek olursanız, ki şükür inşallah onu konuşacağız, nasıl şükredilir? Sadece teşekkür ederim, ya Rabbi çok şükür, şükürler olsun demekle şükretmiş oluyor muyuz? Bunu inşallah konuşacağız. Ama layıkıyla şükür vazifesini yerine getiren bir kimsenin vermiş olduğu nimetleri artıracağını Allah Teala kat'i surette vaat ediyor. Ancak 5 durumda kulların İstediği 5 husus ile alakalı Allah Teala orada bir istisna, bir şerh koyuyor. Bir istisna getiriyor, bir ayrıntı, bir parantez açıyor. Zenginlik konusunda, dualara icabet edilmesi konusunda, rızık verilmesi konusunda, mağfiret edilmesi konusunda ve tevbelerin kabul edilmesi konusunda Allah Teala kayıtsız, şartsız vaatte bulunmuyor. Belirli bir meşiyete bağlıyor. Hakeza burada İmam Gazali şükrün ehemmiyetine vurgu yapmak maksadıyla şunu söylüyor pek aziz dinleyicilerimiz. Allah Teala şükrü, şükretmeyi cennet ehlinin cennetteyken yaptıkları ilk konuşma olarak ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun bu şekilde zikredildiğini belirtiyor. Yani cennete giren kimseler, cennetlikler birbirleriyle ilk olarak Allah Teala'ya şükretmek, Allah Teala'ya hamd etmek suretiyle selamlaşacaklar. O yüzden şükür öyle bir nimettir ki cennet ehlinin ilk kelamıdır. Cennet kelamı şükürden ibarettir. Cennetin ilk sözü, cennetliklerin konuştuğu ilk kelam Allah Teala'ya hamd etmek, Allah Teala'ya şükretmek. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Cennetlikler birbirlerini gördükleri zaman bizlere vaadine sadık kalan, bizlere vermiş olduğu sözü yerine getiren, sözüne sadık kalan, inna Allah la yuhliful miyad, sözüne muhalefet etmeyip bizi cennete koyan Allah Teala'ya hamd olsun. Hamd bizlere vaadine sadık kalan Allah Teala'ya aittir diyerek selamlaşacaklar. Ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin. Yunus suresi 10. ayet-i kerimede yine onların davetleri, onların konuşmaları, onların son kelamları yine hamd alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya aittir, olacaktır. İlk kelam, ilk konuşma, ilk görüşme cennette inşallah hamd ve şükürle. Yine oradaki son konuşma, son davet, son çağrı, son buluşma, yani yapılacak olan son ameliye yine Allah Teala Azze ve Celle'ye şükürle alakalı olacaktır buyuruyor. Şimdi burada şükrün nasıl olduğunu ve nasıl anlaşılması gerektiğini kısaca hülasa etmek icap ederse şunları söyleyebiliriz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh tabir caizse yazmış olduğu eserinde özellikle bizim bu konuları anlatmamız, anlamamız, bizim bu konular üzerinde durmamızı istiyor. Zımnen istiyor. Diyor ki yazmış olduğu eserinde, insan fiilleri itibariyle ya küfranı nimet içerisindedir, yani nankörlük içerisindedir, ya da şükranı nimet içerisindedir. Allah Teala bir kuluna bir nimet verdiyse kulun burada iki pozisyonu vardır. Ya verilen nimete şükrediyordur ya da verilen nimete nankörlük ediyordur. İnsan elindeki imkanları ve nimetleri maksadına uygun kullandıkça, nimetteki hikmet ortaya çıkar. Tamamlanır ve böylece şükür vazifesi yerine getirilmiş olur. Yani bir kimsenin şükredebilmesi demek, verilen nimetin verilme maksadına uygun şekilde kullanılması demektir. Bu sebeple diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh, şükür nimetin maksat ve hikmetine uygun kullanılarak adaletin tesis edilmesidir. Herhangi bir nimet verilme maksadına uygun kullanılmıyorsa bu nimet verilmemiş, bu nimet yok hükmünde değerlendirilmiş demektir. Çok çarpıcı bir örnek olması hasebiyle şunu zikretmeyi önemli görüyorum. Allah Teala Kur'an-ı Hakim'inde summun bukmun umyun fehum la yaqilun buyuruyor. Şimdi burada kör, sağır ve dilsiz bazı kimselerden bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de, ancak kör denilen kimselerin gözleri var. Sağır denilen kimseler bizatihi işitebiliyor, kulakları var. Dilsiz denilen kimselerin ise dilleri var, ağızlar var, konuşabiliyor. Peki Allah Teala bu kimselerin sağır olmadığını, kör olmadığını, dilsiz olmadığını bilmesine rağmen niçin ısrarla summun bukmun umyun buyuruyor? Çünkü bir dil hakikati konuşmuyorsa, hakikati dile getirmiyorsa, adaleti tesis edecek surette gerekli itirazları, gerekli söz ve kelamı, açıklama, beyanatı ve izahatı yapmıyorsa, bu dil haktan yana olmuyorsa şayet bir kimse dilsiz demektir. Göz şayet Allah Teala'nın kevni ayetleriyle bizlerin temaşa etmesi için yaratmış olduğu kainattaki muntazam, muazzam ve muhteşem, harikulade olan eşyaya hakiki ve layıkıyla Allah Teala'ya götürecek surette nazar etmiyorsa, göz şayet hakkın tesis edilmesi için şahitlikte bulunmuyorsa veya göz hakikati görmesine rağmen kapalı kalıyorsa, göz olması gereken noktalarda mercek görevini ve vazifesini ifa ve icra etmiyorsa, burada göz kör demektir. Layıkıyla ve hakikiyle bu kimse görüyor demek değildir. Veya kulak, hakikate kulak vermiyor. Hakikati zihnimize ve kalbimize almıyor. Hani Mevlana Celaleddin Rumi Bişnev diye başlıyor Mesnevi'ye. Burada çok önemli, geçtiğimiz haftalarda ki bir programda Dursun Ali Tokel hocamızla yaptığımız programda da bu vurgulanmıştı. Kur'an-ı Kerim ikra diye başlar. Oku diyerek başlar. O yüzden okunmak demek dinleyecek kimselerin olmasını icap ettirir. Yani Allah Teala bir kimseye dil vermişse, bu dil kulağı olan kimselere konuşmayı gerektirdiği için verilmiştir. Yani düşününüz, Allah Teala bir kimseyi anatomik olarak, vücut ve bedensel olarak, ağzı ve dili olarak yaratıyor. Fakat konuşulan sözün, konuşulan kelamın dinlenebileceği ve duyulabileceği bir kulak yaratmıyor. Bu abesle iştigal etmektir. Dilin varlığı dolayısıyla kulağın varlığını gerektirir. Kulağın varlığı konuşan bir kimsenin dilinin olmasını gerektirir. Bu şu demektir, konuşulan sözün dinlenmesi gerekir. Dil konuşmayı, kulak dinlemeyi icap ettiğinden dolayı kulağın olduğu yerde dil, dilin olduğu yerde kulağın olması kaçınılmazdır. Ve malum halleriniz, lal olan, konuşma yeteneği ve melekesi olmayan kimseler aynı zamanda sağırdırlar. İşitme problemleri vardır. Çünkü bir kimse konuşmayı, bir kimse dilini kullanmayı, bir kimse ağzını, dilini, konuşma melekesini ve yetisini kullanmayı ancak işiterek, kulak vererek, dinleyerek öğrenir. Bundan dolayı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine ikra diye başlıyor. Mevlana da Mesnevisine Bişnev diye başlıyor. Yani Allah Teala oku diyor, oku ki dinlesinler. Mevlana Celaleddin Rumi de dinle ey salik, dinle ey mürit, dinle ey Müslüman, dinle ey mürit, dinle ey derviş, dinle ey Müslüman ve muvahhid ve mürşit diyerek başlıyor, Bişnev diyerek ifade ediyor. O yüzden kulak vermek gerekiyor. Peki kulağın şükrü nedir? Kulağın mevcudiyeti ve hakiki manada varlığının emaresi hakka kulak vermekle olur. Hakkı işitmekle olur. Hakka şahitlik yapmakla olur. Aklını ve kalbini layıkıyla Allah Teala'nın dinleyiniz, kulak veriniz, kulak kabartınız, istemi'u dediği ifadeleri, dinleyiniz dediği unsurları dinlemekle olacaktır. Şayet bir kimse hakka ve hakikate kulak vermiyorsa, hak ve hakikati görmüyor ve veriliş maksadına uygun davranmıyorsa, şayet gözünü görmesi gereken noktalarda veriliş maksadına uygun kullanmıyorsa, dilini kullanılması gereken ve elzem olan, hakikatin söylenmesi ve konuşulması elzem olan yerlerde kullanmıyorsa, bu kimse kör, sağır ve dilsizdir. Bunun için söylüyorum, kulağın, gözün ve dilin şükrü olduğu gibi bir kimsenin aklının, bir kimsenin elinin, bir kimsenin ilminin, bir kimsenin maddi mal varlığının, bir kimsenin sağlık, sıhhat ve afiyetinin, bir kimsenin evinin barkının olmasının, bir kimsenin iyi geçim sahibi olmasının, etrafında arkadaşlarının, dostlarının olmasının, bir kimsenin çoluk çocuğunun hayırlı olmasının, anne babasının hayatta olmasının, bir kimsenin gelininin ve damadının sadık ve salih olmasının da hakeza birer şükrü vardır. Allah Teala şayet bunların her birisi verilen bir nimettir. Allah Teala bunların her birisini bir ikram olarak vermiştir. Şayet bir kimse bunların herhangi bir şekilde şükrünü yerine getirmiyor, kendisine ilgi alaka gösteren oğluna, kızına, çocuklarına şükretmekten ve teşekkür etmekten, muhabbet ve merhamet nazarıyla bakmaktan aciz davranıyorsa, bu anne ve baba salih evlatlara sahip olmanın şükrünü yerine getirmiyor demektir. Bir kimse şayet anne babası hayattaysa, anne babası çocuğuna ilgi alaka gösteriyor, onu salih ve sadık olarak, Müslüman olarak yetiştirmiş olmasına rağmen anne babasını, affedersiniz, körlüyorsa, nankörlük yapıyorsa, kırıp incitiyorsa, bu anne babasının varlığına, sağlığına ve sıhhatine, mevcudiyetine ve yetiştirmiş olmasına şükretmemiş demektir. Şükrün yerine getirmediği gibi nankörlük yapmış demektir. Bir kimse şayet kendisine alaka gösteren, hal hatır soran bir gelini, bir damadı varsa, akrabaları varsa, bunlara hali hazırda şükranı nimet içerisinde bulunamıyorsa, hala bunlardan ne olacak ki canım, bunlar da zaten yapmaları gereken şeyler gibi değerlendirip çantada keklik olarak görüyorsa, oğlumla kızım tabii ki bana bakacaklar, annemle babam tabii ki beni büyütecekler gibi mecburiyet zaviyesinden bunları değerlendiriyorsa, bu insanlar, bu kimseler maalesef verilmiş olan bu ikram ve ihsanın şükrünü yerine getirmiyor demektir. O yüzden şükrün yerine getirilmemesi demek, nimetten mahrumiyete götüren bir teşebbüs ve ameliye demektir. Şükür, nimetin mevcudiyetini, mevcudun muhafazasını sağlayan esas unsurdur. Ve hatta İmam Gazali rahmetullahi aleyh şükrü ifade ederken şunu söylüyor. Şükürde 3 unsur vardır. Birincisi nimetin kendisi. İkincisi nimetin verilişi. Üçüncüsü ise nimet verilen kimse. Bu 3 unsur bilinmeyi gerektirir. Bir kimse kendisine bir nimet verildiğini ve nihayetinde şükretmesini nasıl bilecektir? Nimeti vereni tanımak suretiyle, verilen nimetin niçin verildiğini bilmek suretiyle ve bu nimeti veriliş maksadına uygun kullanmak suretiyle ancak bilecektir diyor. O yüzden İmam Gazali rahmetullahi aleyh şükrün kamil manada yerine getirilebilmesi için şunları söylüyor. Vaktimiz de daraldığı için çok vaktinizi almadan hülasa etmek istiyorum aziz dinleyicilerimiz. Bir şükürde 3 unsur olmazsa olmazdır. İlim, sonrasında hal, sonrasında amel. Bir kimse nimetin nimet olduğunu bilecek. Nimeti veren kimsenin, merciğinin niçin bu nimeti verdiğini bilecek ve bu nimeti verilme maksadına uygun kullanacak. İkincisi hal. Hal demek çok haller ve makamlar diye tasavvufta özellikle dervişlerde, tarikatlarda ve cemaatlerde özellikle tasavvuf erbabı içerisinde haller ve makamlar çok konuşulan unsurlardan biridir. Bugün mütalaa ettiğim bir kitapta Şahvelullah Eddihlevi'nin Hucetullahil Baliga isimli kitabında haller ve makamlar özel bir önemle, özel bir alan ayrılmak suretiyle çok enfes bir şekilde ifade edilmiş. Hülasa diyor ki haller gelip geçici unsurlardır. İnsanın kalbine doğan, insanın kalbine ikram ve ihsan-ı ilahi olarak nüfuz eden, bir kimsenin adını koyamadığı bir şekilde kalbinin saadete, kalbinin sevince, kalbinin surura, kalbinin genişliğe açılması ve kalbinde bir ferah, bir huzur, bir sekinet, bir sükunet, bir rıza halinin doğmuş olması, kalpte bu şekildeki terennümlerin oluşmasına hal adı verilir. Adı üzerinde hal, gelip geçici bir unsurdur. Ki zaten halde de asıl olan gelip geçiciliktir. Aksi takdirde bu sarhoşluğa götürür. Yani bir kimse de o manevi halin ve füyuzatın
daimi olması manen bir sarhoşluğa, bir sekerat haline, bir sekran haline götürecektir ki insanın aklı başında hareket etmesine mani bir durum ortaya çıkacaktır. Halin belirli bir kıvam kazanması, yani insanın bir hal sahibi olması, kalbinde bu türlü bir tefekkür ve terennümlerin oluşması nasıl olacaktır? Rızayı bariye uygun hareket etmek, Allah Teala'nın rızasına muvafık davranmak suretiyle olacaktır. Kul bu şekilde davrana davrana makam sahibi olur. Bildiğimiz manada maddi bir makamdan bahsedilmiyor burada. Makam adı üzerinde ikametten gelen bir kelimedir. İkamet etmek bir yerde kalıcı olmayı, en azından bir yerde kalmayı ifade eder. Kişinin ibadetlerini ve manevi hallerindeki kalıcılığa delalet eden bir unsurdur. Makam sahibi olması diyor Şah Veliullah Eddihlevi. O yüzden İmam Gazali de asırlar önce Hicri 5. asırda bunu ortaya koymuş. Bir kimse hakiki manada şükredebilmek için şükrün bir nimet muvacihesinde olduğunu ve nihayetinde o nimetin niçin verildiğini, o nimetin nimet olduğunun bilinmesi gerektiğini ve nihayetinde o nimeti verenin bir Allah Teala olduğunu, yeryüzündeki her şeyin Allah Teala'nın varlığına ve birliğine delalet ettiğini ve her bir gördüğümüz, duyduğumuz, yararlandığımız şeylerin esasında Allah Teala'nın vermiş olduğu bir nimet olduğunu bilmek zorundadır. İkincisi, bu bilinç insana kalbinde bazı füyuzatın, ikram ve ihsanların açılmasına, bir hal sahibi olmasına, kişide bir dönüşümün, bir oluşumun, bir kıvama gelmenin, bir pişmenin, bir olgunluğa erişmenin adımları olduğunun göstergesidir diyor. Yani şunu söylüyor, hal malum olduğunuz üzere gelip geçici bir şeydir. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahümme havvil halena ila ahsenil hal. Halimizi murad ettiğin surette hallerin olması gereken en güzel surete dönüştür. Nihayetinde sen halleri çekip çeviren, dönüştüren ve değiştiren yegane mercisin. Halimizi de en güzel ahvale, en güzel duruma dönüştür buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam dua ediyor. O yüzden hal tahavvülden, yani gelip geçicilikten türeyen bir kelimedir. Bunun makama dönüşmesi kişinin sürekli ibadet halinde olmasını, şükrü verenin şükrünü, verilen nimetinin kadru kıymetini bilmesine bağlıdır diyor. Ve nihayetinde amele dönüşecektir. Bir kimsenin yapmış olduğu şükür amele nasıl dönüşür? Üç türlü dönüşür. Birincisi diliyle dönüşür. İkincisi kalbiyle dönüşür. Üçüncüsü ise uzuvlarıyla dönüşür. Bir kimse kalbiyle nasıl şükredebilir? Kalple şükretmesi demek, bir kimsenin sahip olduğu hayrı, sahip olduğu ikram ve ihsanları, Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetleri, ihsanı kalbinde tutabilmesi, bunu gizleyebilmesi, bunu afişe etmemesi, ifşa etmemesi, yani biraz sır sahibi olmasıyla olur. Kişinin kalbinde "Ya Rabbi, vermiş olduğun şu nimetten dolayı sana şükürler olsun" demesi, bu sırrı ifşa etmemesi kalbin bir şükrüdür. Kalbin bir fiilidir. Dilin şükrü nasıldır? Dilin şükrü tam tersi. Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetlere hamd etmek, şükretmek, lisanıyla bunu yerine getirmek ve az önce ifade ettiğimiz gibi dilin verilme maksadına uygun şekilde kullanılmasıyla olur. Uzuvların şükrü ise, işte asıl burada önemli bir parantez açıyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh, Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetleri, ona itaat etmek, ona boyun eğmek, ona ibadetten geri durmamak ve özellikle masiyetten ve masivadan kaçınmak suretiyle yerine getirmektir diyor. Bu da uzuvların asgari surette şükrüdür diye belirtiyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Burada İmam Gazali'nin ifade ettiği şu önemli hususa da temas ederek inşallah bugünkü programımızı noktalamak, bir sonraki hafta görüşmek üzere belki bir parantez kapatarak ara vermek icap edecek. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin ifade ettiklerinden birisi, başta ifade ettiğimiz, belirttiğimiz, insanın iki hal üzerinde olduğu, ya şükür içerisinde olduğu ya da küfür, yani nankörlük içerisinde olduğudur. Bir kimse şayet diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh, verilen nimeti Allah Teala'nın verme maksadına uygun kullanıyorsa burada şükrediyordur. Burada bir problem yok. Ancak bir kimse Allah Teala'nın verdiği nimeti verilme maksadına uygun kullanmıyorsa veya verilme maksadının dışında kullanıyorsa, buna aykırı şekilde kullanıyorsa, masivaya ve masiyete götürecek surette kullanıyorsa şayet, burada insan büyük bir nankörlük içerisindedir, diyor. Ve buradan ortaya çıkan hülasayı yapmak gerekirse şunu belirtmemiz ve nihayetinde programımızı inşallah noktalamamız yerinde olabilir. Şükür, kıymetli dinleyicilerimiz, verilen nimetin kul üzerinde tezahür etmesidir. Şükür, verilen nimetin kul üzerinde tezahür etmesidir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Allah Teala verdiği nimeti kulunun üzerinde görmekten hoşlanır, memnuniyet duyar buyuruyor. Buradaki kulun üzerindeki nimetin görünmesi, gösterilmesi bir riya, bir gösteriş, bir kibir değildir. Veya insanın maddi olarak giyim kuşamını, evini, arabasını vesaire maddi imkanlarını göstermesi, afişe etmesi, sosyal medyada veya reel hayatta bunların boy boy fotoğraflarının paylaşılması demek değildir. Nimetin insan üzerinde tezahür etmesi ve Allah Teala'nın hoşnut duymasının önemli manalarından birisi de verilen nimetin verilme maksadına uygun kullanılması demektir. Şayet bir kimse Allah Teala'nın verdiği nimeti verilme maksadına uygun kullanıyorsa, bu kimse bu nimetin şükrünü yerine getiriyor. Bu nimet kulun üzerinde tezahür ediyor demektir. Şükür, asgari manası itibariyle nimeti kısır bir döngüye sokmak, pasif bir dil ameliyesi ile yahut istemsiz yapılan birkaç kelamla geçiştirmek hiç değildir. Yani şükür, sadece şükürler olsun ya Rabbi demek suretiyle malının gerekli sadakasını, zekatını vermemek değildir. Yani bir kimse mal varlığına sahip olmasına rağmen, evet elhamdülillah şükürler olsun zenginim diyor ve bu mal varlığını gerekli şekilde ve gerekli yerlerde harcamasını yapmıyorsa, buradaki şükürde bir problem var demektir. Veya gözü görüyor, sağlık sıhhati yerinde, Allah Teala bu kimsenin elini ayağını sağlam bir şekilde yaratmış veya farklı maddi ve manevi ikramlar ve ihsanlarda bulunmuş, bu nimetleri yerine getirmiyorsa bu kimselerin şükrü maalesef layıkıyla yerine getiriliyor demek değildir. Söz gelimi Allah Teala'nın kendisine idare etme, yönetme, müdürlük yapma ehliyeti verdiği yöneticilerin, patronların, müdürlerin ve diğer amirlerin şükrü yanında çalışan kimselere ve emri altındaki idarecisi olduğu emri altındaki kimselere hakkaniyetle davranmaktır. Ahlakı hamide ve zarafetler ortaya koymak suretiyle onlara hüsnü muameleyle muamele etmek ve uygun şekilde adilane surette yönetmek surette muamele etmesidir. Aksi takdirde yöneticiler, idareciler, patronlar çalışanlarına hakkaniyet ve hassasiyet yerine nefsaniyet veya enaniyetle muamele ediyorsa, adaleti tesis etmiyorsa, hakka ve hayrı teşvik etmek yerine onların ufkunu açan bir muamele göstermiyorsa, iş tanımlarının dışına çıkarak onları kendi konforu ve kişisel çıkarları için kullanıyorsa, kendisine verilen idare etme, fırsat eşitliğini sağlama, yönetme, ufuk ve alan açma, yani idare etme nimetinin şükrünü yerine getirmiyor demektir. Her şeyin ve her zamanın olduğu gibi yaşadığımız zamanın da bir şükrü vardır. Yani Allah Teala bizlere İslam'ı rahat bir şekilde yaşayabileceğimiz, Müslümanlığımızı rahat bir şekilde yaşayabileceğimiz zaman dilimleri, onlarca yıllık bir zaman dilimi, müreffeh bir zaman dilimi lütfetti. Şayet biz içinde bulunduğumuz zamanın İslam'a ve Müslümanlara hizmetler üretmeye müsait bir zaman dilimi olduğu konusunda, yani hiç kimsenin bir şüphesi yoktur, bunu fark edemiyorsak veya içinde bulunduğumuz zamanın İslam'a ve Müslümanlara hizmetler üretme konusundaki bu refahı layıkıyla kullanamıyorsak, o halde bunun şükrünü yerine getirmiyoruz demektir. Peki ne yapmamız icap ediyor? Bu rahat zaman diliminin İslam'a ve Müslümanlara rahat bir şekilde, geniş surette, azami surette yardımcı olabilecek ve hizmetler üretebilecek olduğumuz şu zaman diliminin şükrü en azından eli kalem tutan kimselerin yazdıklarıyla, dili söz üreten kimselerin kelamlarıyla, sıhhatli olan kimselerin beden güçleriyle, vakıfların insani, irfani, ilmi yatırım ve yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak suretiyle, sermayedarların yani sermaye sahiplerinin, mal varlığı yerinde olan kimselerin, cihada giden kimselerin teçhizatlarını sağlamak, mağdurların ve mazlumların, açlık ve fakirlik sınırının altında olan kimselerin elinden tutmak suretiyle ya da yanında çalıştırdığı kimselerin imkanlarını daha güzel hale getirmek suretiyle yerine getireceklerdir. Bu sebeple şükür sadece dil ile yapılan ameliyeden ibaret değildir. Bu da önemli bir şükürdür. Ancak asıl şükür kişinin verilen nimeti verilme maksadına uygun şekilde kullanmasıyla olur. Aksi takdirde insan şükredemiyorsa elindeki nimet gittiği için hayıflanmayacaktır. Şükredemeyen insan elindeki nimet gittiğinde hayıflanma hakkına sahip değildir. Kadri bilinmeyen nimetin akıbeti mahrumiyettir. Nimet sonrasından gelen fakirliğin verdiği ızdırap nasıl büyükse, mahrumiyetle cezalandırılmak da aynı derecede tahammülü zordur. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Hakim'inde وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ yani bu günler zorluk ve kolaylık açısından gidip gelir. Bir dönem kolaylık vardır, bir dönem zorluk vardır. Bir dönem müreffeh bir yaşam vardır, bir dönem kıt kanaat geçinilen bir yaşam vardır. Tıpkı Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın 7 sene süren bolluk ve 7 sene süren yokluk zamanlarında olduğu gibi. Hazreti Yusuf dönemin hükümdarının rüyasını tabir ettikten sonra diyor ki, 7 sene bol, müreffeh bir yaşam olacak. Bir ekeceksiniz, 1000 alacaksınız. Ama öyle bir 7 sene gelecek ki daha sonra bir damla suya ihtiyaç olacak. İhtiyaç duyacak, muhtaç olacaksınız. O yüzden diyor yönetime geçtikten sonra, yani bugünkü Hazine Bakanlığı'nın başına geçtikten sonra o bolluğun olduğu, çokluğun olduğu, müreffeh bir yaşamın olduğu zaman diliminde her şeyi, bütün nimetleri, arpayı, buğdayı ektiklerini, diktiklerini, biçtiklerini öyle bir İtidal ve iktisat ile kullanıyorlar ki bütün ülke ve çevre ülkeler ve iller bile yokluk ve zorluk yani kıt kanaat geçinip kıtlık içerisindeyken Hazreti Yusuf'un idare ettiği Mısır bolluk içerisinde. Sanki o 7 sene hiç yağmurun yağmadığı, ekilen her şeyin bol miktarda ürediği ve türediği, hasatın çok fazla olduğu bir zaman dilimiymiş gibi o kıtlık senelerinde bile Hazreti Yusuf önceki bolluğun olduğu zamanlardaki şükrü yerine getirdiği ve o nimeti nasıl kullanacağını bilfiil icra ettiği için kıtlık zamanlarında yokluk ve zorluk çekmemiştir. Bu sebeple yaşadığımız zamanda maddi bir yokluk yok. Maddi bir zorluk yok. Hiç kimsenin yoksa bile en azından geçinimini sağlayabileceği bir maaşı veya bir evi, arabası, arsası, tarlası mevcut. Yani bugün hepimiz temaşa ediyoruz. İşte arabaların çokluğu, nimetlerin çokluğu, restoranların çokluğu ve tıklım tıklım dolu olması. Bunlar tabii ki yegane müreffeh bir yaşam göstergesi değildir ancak yokluğun değil, çokluğun ve bolluğun azami surette Müslümanların ayaklarının altına serildiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bu kadar imkanların olduğunu kimse inkar edemez. Peki yaşadığımız zamanın yokluğu nedir? Yaşadığımız zamanın yokluğu yetişmiş insan yokluğudur. Bu kadar imkana rağmen vakıflarımızın, STK'larımızın, alimlerimizin, hocalarımızın, maddi müreffeh yaşam yaşayan sermayedar kimselerin veya eli kalem tutan, dili kelam üreten kimselerin yapacağı en hayırlı şükür ameliyesi, hülasa etmek gerekirse, yetişmiş insan ihtiyacını azami surette karşılamak olacaktır. Allah Teala bizleri bu noktada muvaffak eylesin. Her bir nimetin şükrünü layıkıyla yerine getirebilecek bir kıvama ulaşmayı lütfü keremiyle ihsan buyursun. Her birinizin Şevval ayını tebrik ediyor, geçmiş Ramazan bayramını tebrik ediyor. Tekrar Ramazan-ı Şerif'i affa mazhar olmuş surette, affedilmiş şekilde tamamlayabilmiş olduğunu ümit ediyor. Allah Teala'nın Ramazan'ımızı affedilmiş şekilde bizlerden kabul etmesini ve tekrar yeni Ramazanlara hayırlı, bereketli bir ömürle ulaştırmasını arzu niyaz ediyorum. Her birinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.